Beş Kaza Tahtacıları. İlhan Kurt. İkinci Ayrım. 3. Petersen ve Lucia'nın notlarından. Beş Kazalı Tahtacılar adlı çalışmama benim arşivimde 1880 yılında Beş Kazamızda bir araştırma yapan Avusturya Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın görevlendirdiği Petersen ve Lucia'nın Görükler ve Tahtacılar adlı araştırmalarını gözleriyle gördükleri, kulaklarıyla duyduklarını yazmışlardır. Ben de bu çalışmalardan yararlanıp sizlere aktarıyorum. Petersen: Bu bölgede Hazreti Muhammed'e inanan Türkler, göçmenler, Boşnak ve Slavak kökenli bin aile, yaklaşık 5000 kişilik tahtacı halkı yaşamaktadır. Bu Alevi Türkmen tahtacı halkı Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Ali'ye inanırlar. Beş kaza tahtacıları genellikle yüksek yerlerde, yaylalarda yaşamaktadırlar. Ermenilerle hiçbir bağlantıları yoktur. Türkçe konuşuyorlar ve Türklerin bulunduğu topraklarda yaşıyorlar. Tahtacıların hangi dine mensup oldukları hakkında farklı söylentiler vardır. Görünüm olarak Türklerden hiç farkları yoktur. Yalnız Türklerden daha ciddi fakat yaşayış tarzları daha farklıdır. Kadınları, kızları çok güzeldir. Başları açık gezerler. Müslüman ahali tahtacıların Müslüman olmadıklarını gerekçe gösterip bir tabaka aşağıda görürler. Bu nedenle Türkmen tahtacıları kafir olarak nitelerler. Genelde Müslümanlar tahtacıları dışlıyor ve arkalarından konuşuyorlar. Oysa Müslüman Türkler ile tahtacılar arasında çok önemli bir fark yoktur. Petersen ve Lucia'nın beş kaza tahtacıları için tahtacıların hiç de öyle kötü kimseler olmadıkları anlaşılmaktadır. Müslüman dinine ait katı kurallara uymayıp, yalnızca içki içip düğünlerde kız erkek birlikte dans ettikleri, eğlendikleri için kızmaktadırlar diye yazar. Beş kaza Türkmen tahtacılarının başlarında bir dedeleri vardır. İbadetleri, inanışları gereği bu dede tarafından cem töreni düzenlenir. Cem töreni dede tarafından yönetilir. Beş kaza tahtacıları genellikle 1000-1500 metre yükseklerde yaşarlar. Kendilerine ait evleri yoktur. Dağ oyuklarında ağaçtan yapılmış barakalarda yaşarlar. Evlerinin bir metresi taş duvar ile örülür. Üzerine kuru, uzun ağaç dalları, ot ve saman sapları örtülür. Evlerin kapıları daima açıktır. Evin içerisindeki duman dışarıya kolay çıksın diye düşündükleri için böyle yapmışlardır. Beş kazalı Türkmen tahtacılara sorulduğunda Müslümanız diyorlar. Şeytanın adını kesinlikle ağızlarına almadıklarını, eğer şeytanın adını anarlarsa öldüklerinde tavşan veya hindi olarak geri geleceklerine inanıyorlar. Tahtacılara göre hayatı iyi yaşayan bir insan öldükten sonra yeniden dünyaya iyi bir insan olarak gelir diyorlar. Tahtacıların inançlarının temelini Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti İsa ve Hazreti Musa oluşturuyor. Tahtacıların inanışlarına göre bu peygamberler aynı kişilerdir. Bu peygamberlerin hepsi aynı iyi ruha sahiptirler. Hazreti Ali'yi kendi pirleri olarak görüyorlardı. Yol öğretmenlerine baba veya dede diyorlar. Türkmen tahtacılar genellikle Müslüman olmakla birlikte her türlü bağnazlıktan uzaktır. Eski Türk bozkır geleneklerine bağlıdır. Genelde ağaçlık ve ormanlık yerlerde yaşadılardı. Ağaç işleriyle uğraştıkları ve özellikle tahta biçtikleri için tahtacı adıyla anılan bu topluluklar bugün kentlere doğru kayıp yerleşirlerken gelenekselleşen tahtacılık işlerinden günün koşulları gereği başkaca işlerle de uğraşmaya, şehirleşmeye boyun bükmek zorunda kalmışlar ama şehirlerde bile hep dağların eteklerine, ücra köşelere yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Beş kaza Türkmen tahtacıların başlarında bulunan yol liderlerine, önderlerine baba dede denir. Her yıl bir eğlence düzenlerler. Bu eğlencede danslar edilir. Ancak bu danslar samah şeklinde yani dini bir tören niteliğindedir. Sanki bu samahla hipnoz oluyorlar. Bu hipnoz sırasında hastaların ne zaman iyileşeceğine, yağmurun ne zaman yağacağına dair kehanetlerde bulunuyorlar. Ayrıca törene katılanlara vaftiz gibi bir şeyler yapılıyor. Hatta vaftiz edilenler dedeye gidiyorlar ve günahlarından arınıyorlar. Ayrıca bir şeyler yakıyorlar buhur gibi. Buhur yanınca günahlarından arınacaklarına inanıyorlar. Beş kazalı Türkmen ve tahtacılar saçlarını kadın erkek uzatmayı seviyorlar. Müslüman Sünni erkekler ise saçlarının önlerini keserek kakül bırakıyorlar. O kaküllerin kendilerini cennete götüreceğine inanıyorlar. Beş kazada Türkmen tahtacılar köye veya şehre yalnız odun satmak maksadıyla iniyorlar. Onun dışında dağlarda, mağaralarda, oyuklarda, tahtadan yaptıkları evlerinde yaşıyorlar. Namaz kılmıyorlar. Sevdikleri için genellikle erkek çocuklarına Ali, Veli, Haydar, İsmail, İbrahim, Mehmet, Ahmet, Hasan, Hüseyin, Musa, Mustafa gibi adları veriyorlar. Kız çocuklarına da Fatma, Ayşe, Eşe, Meyrem, Döne, Elif, Sultan, Güssü, Senem isimlerini tercih ederler. Erkek çocuklarına Ömer, Osman, Omar, Ramazan, Bekir gibi adları kesinlikle vermediklerini söylüyorlar. Tavşan ve hindiyi hiç sevmiyorlar, dokunmuyorlar bile. Tavus kuşunu şeytan olarak görüyorlar. Neden böyle gördüklerini sorunca da aslında tavus kuşunun hayvanlar aleminin en güzel kuşu olduğunu kabul ediyorlar. Ancak şeytan bu kadar güzel görülebilir diyerek de şeytan olarak kabul ediyorlar. Beş kaza Türkmen ve tahtacıların inancına göre kötü ruhlar cennette istenmeyen ve kovulan meleklerdir. Kötü ruhların cennette istenmedikleri için hindi veya tavşan olarak yeryüzüne geldiklerine inanıyorlar. Yani hindi, tavşan, bu hayvanlar Tanrı'nın cezalandırdığı kötü insanlar oluyor. Hindi ve tavşan hayvanken kimseye zarar vermezlerse, Türkmen tahtacıların inançları gereği hindi ve tavşan tekrar iyi bir melek olarak cennete geri dönebilir. Bu çok eski bir şaman inancının izlerini taşımaktadır. Şamanlar da aynı tavşanı ve hindiyi dünyadaki kötü ruhların silüetleri olarak görüyordu. Türkmen ve tahtacıları cenazelerini evlerinde ağıtlar yakarak uğurlarlar. Cenazenin yanından bir hayvan geçinceye kadar bekletirler. Cenazenin yanından geçen bu hayvan aracılığıyla ruhun gökyüzüne götürüldüğüne inanmaktadırlar. Bu araştırmalar 1880 yılında bir yabancı gözüyle yapılan araştırmadır. Ayrıca Likya bölgesinde çok farklı etnik yapıda insanların varlığını da belgelemektedir. Fotoğraf 3. 1892 Likya günlüğü, Dalaman Finike'ye kadar olan bu bölgede ağaç işleyen Bulgar tahtacılar. 4. Ernest Krikel. 1892 yılında Petersen ve Lushan'dan yaklaşık 12 yıl sonra tekrar gelmiş. Ernest Krikel, Likya bölgesini incelemiş ve fotoğraf çekerek görüntülemiştir. Bu görüntüleri 1892 Likya günlüğü adı altında bir kitapta toplayıp yayınlamıştır. Toplam 318 sayfa olan bu araştırma çalışmalarında 120. sayfadan 132. sayfaya kadar Ernez Dağı eteklerinde, Ernez Nehri kıyılarında Bulgar ağaç işçilerinin olduğunu ve onların evlerinden bahsetmiştir. Tahtacı diye adlandırılan ağaç işiyle uğraşan bu ailelerden söz etmiştir. Suyla çalışan ağaç bıçamak için kullanılan hızardan bahseder. Arnavut kadınının bıçkıda çalıştığını, ağaç işleyen tahtacıların o yıllarda kaldıkları bir evi de görüntülemiştir. Fotoğraf 4. 1892 Likya günlüğü, Dalaman Finike'ye kadar olan bölgede ağaç işleyen Bulgar kadın tahtacılar. Fotoğraf 5. 1892 Likya günlüğü, Dalaman Finike'ye kadar olan bölgede ağaç işleyen Bulgar tahtacıların su ile çalıştırdıkları hızar. 5. Burhan Oğuz. Tarihte bugün tahtacılar hakkında yaptığı araştırmada Türkiye'nin Kültür Kökenleri 1 adlı kaynak araştırmasında Türkmen ve tahtacıların Oğuz boyundan olduğunu ve adlarına Ağaçeri dendiğini, bu uyruğun Soysop sülale Selçuklular döneminde 1193 Elbistan'da ormanlık bir yerde yaşayan ve eşkıyalık yapan bir aşiret olduğunu yazmaktadır. Gösterdiği bir başka kaynağa göre de tahtacılar Türkmen boyları içinden gelmektedir. Bu boylar bir evci, iki demirci, üç fakçı, dört kuşçu, beş davulcu, altı çengilerdir. Bu boylardan evci aşiretinin içinde olan tahtacıların Alevi ve Sünni olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtir. Evci aşireti boyu kendilerine önceleri tahta evci demişler, daha sonra tahta işleriyle uğraştıkları için bu ad tahtacı adına dönüşmüş. Başka bir kaynakta ise tahtacılar 465 yılında Kafkasya'nın kuzeyinden Azerbaycan'a, Irak'ın kuzeyinden Erbil'den geçmişler, Ağaçerleri oradan pek çok oymağa bölünmüş. Adana'dan Çanakkale'ye kadarki sahil şeridinde bulunan Ağaçeri Türkmenleri 12 oymağa ayrılmıştır. Oymaklar sırasıyla şunlardır. 1. Evce, 2. Enseli, 3. Gökçeli, 4. Çepçili, 5. Üsküdarlı, 6. Sivrikülah, Samaganlı, 7. Kehalı, 8. Alcı, Şehepli, 9. Beydili, 10. İlbeyli, 11. Aktavlular, 12 Çaylak. Bu oymaklardan bir kısmının Tuna kıyılarına gidip yerleştikleri, oradan da Kaz Dağı'na geçtikleri anlaşılmaktadır. Aktağ Türkmenleri, Müslüman olmaları nedeniyle eski tanrı ve tanrıçaların merkezi olan Kaz Dağı'nı İslam perdesine büründürerek kutsallaştırıp, Sarı Kız Ocağı Alevi Türkmenlerinin tapınağı yapmışlardır. Bu nedenle her Alevi Türkmen 23 Ağustos'tan 13 Eylül, güz ayının ilk gününe kadar 7 yılda bir kez burayı mutlaka ziyaret edip kurban kesmekte yükümlüdürler. Anadolu'da daha çok Maraş, Cebeli, Adana, Mersin, Antalya, Fethiye, Aydın, Manisa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale'de yerleşmişlerdir. Türkmen ve tahtacılar Anadolu'da yerleşme alanları içinde inanç ve yaşayışlarını derinden etkileyen, dilleri gibi kutsal bir sır olarak gizlemeyi sürdüren topluluklardır. Bu topluluklar İslam dininden olup Hazreti Muhammed'e, Hazreti Ali'ye candan bağlıdır ve ona inandıkları için Aleviliği kabul etmişlerdir. Türkmen ve tahtacılar gerçek Türklerden olduklarından, her topluluktan daha fazla Orta Asya adet ve geleneklerini korudukları bugün de bilinen bir gerçektir. 11. yüzyılda şamandılar. Zevk ve sefaya düşkünlerdi. Eğlenmeyi, dans etmeyi, türkü söylemeyi severler, içki içerler, gelenekleri gereği çok çocuk yaparlardı. Çünkü onların inancı, dünyada nasıl yaşarlarsa öldükten sonra da aynı şekilde yaşanacağına inanılmaktaydı. Bozkır'da bir yiğit ölmeden önce, ölünce okumu, yayımı yanıma koyun, orada geyik avlayacağım dermiş. Eski Türklerde bozkır insanı dünyada hiçbir şeyi ayrı tutmaz, canlı cansız arasında bile ayrım yapmaz. Onlar için her şey canlıdır, her şeyin bir ruhu vardır ve bir ruh birden fazla da olabilir. İnsan, hayvan, bitki gibi canlıların ruhlarının gök tanrıdan geldiğine inanılır. Bu ruha Kut adı verilir. Bir insan öldüğünde onun ruhu, kutu cennete gider. Bir hayvan öldüğünde onun ruhu, kutu yeniden başka hayvanlar ile dünyaya gelir. Bir bitki öldüğünde ise onun bitkisel ruhu, kutu toprağa bağlı kalarak orada yaşamaya devam eder. İnsanlarda kuttan başka tın ve sün ruhları olduğuna inanılır. Sün ruhunun insan hayattayken, örneğin gece uyurken bedenden ayrılarak gezip dolaştığına inanılır. Asya şamanizmin temelinde gök, güneş, ay, yer, su, ata, dağ, ateş bulunmaktadır. Eski Asya Türklerinin şaman geleneklerinde insanın yaşamında ne varsa inancında da o etkili olmuştur. Dağın, yer tanrının ve bütün tanrıların makamı olduğuna inanmışlardır. Bütün dualarını genellikle doğaya doğru yapmışlardır. Tahtacılar, doğaya olan inançlarından ötürü mutlaka bir dağın eteğine yerleşmişlerdir. Türkmen tahtacılar, işleri gereği tahta işlerini severek işledikleri için her zaman yerleşim yerlerinin arkasında bir dağ, bir orman olmasını tercih etmişlerdir. Dualarını da daha çok batıda Kaz Dağları'nda, güneyde de Toroslar'da yaparlar. Eski Türklerde dağın ulu olması, oradan gelen suyun da kutsal olmasını sağlamıştır. Suyu tükürmek, suyu kirletmek doğru değildir. Bir başka tanrı da ateştir. Ateş en temiz şeydir. Ateşe su dökmek, tükürmek, küfür etmek, ateşle oynamak günahtır. Hastanın iki ateş arasından geçirilerek şifaya kavuşulacağına inanılır. Ateş tanrısına kurbanlar kesilir. Kurban kesilirken sen ateş anamız, açları doyurdun, üşüyenleri ısıttın. Karanlık gecelerde bizleri kötülüklerden korudun. Sana adaklar kurban olsun derler. Tahtacılar ormana ağaç kesmeye gitmeden önce temizlenirler. Çamaşırlarını değiştirirler. Sabahlara kadar süren cem ayini samah dönülerek devam eder. Tahtacı Aleviler baltayı vurmadan önce bakın ağaçtan nasıl helallik alıyormuş. Zeynel Gül'den alıntı. Ağaç kesme duası. Bismillah Allah Allah. Ormanın süsüydün, ağacın hasıydın. Adem'in beşiğinde, kapının eşiğinde sen varsın. Geçimim senden, affını diliyorum. 3 defa niyaz ediliyor, kesilecek ağaç fazla ise Cebrail, horoz kesilip kanı ilk kesilecek ağacın köküne akıtılıyor ve pişmesi için kadınlara veriliyor. Kadınlar horozu almadan önce ağaca niyaz ediyor ve horozu alıyorlar. Bizi bu dağlarda açlıktan, yokluktan, kazadan, beladan koru. Haram lokma odamıza uğratma. Kötüye, uğursuza uğratma. Yolumuzu doğruluktan şaşırtma. Dağların tüm nimetlerine aşk ola. Allah Allah. Ve ağaca balta vuruluyor. Cem ayinlerinde samah dönmek tahtacılar için kutsaldır. Ormanda kesecekleri ağaçlardan özür dilemek anlamına da gelmektedir. Günümüzde tahtacılarda ağaca saygı çok önemlidir. Tahtacılarda eşik kutsal sayılır ve mutluluk getireceğine inanılır. Tahtacıların hemen hemen her evde mutlaka eşik bulunur. Yatır ziyaretlerine mutlaka eşik öpülerek girilir. Tahtacılarda geyik öldürmek günahtır. Yılan kutsal hayvandır. Yılanın yas tuttuğuna, doğumları kutladığına ve sultanları olduğuna, kara yılanın uğur ve şans getireceğine inanırlar. Tahtacılar bayramlarda ölülerini ziyaret ederler. Mezar hece taşına kesinlikle sırt dönülmez. Mezarlar tek tek dolaşılıp ziyaret edilir. Dualar okunur. Duadan sonra şu sözlerle yemin edilir. Atalarımın gösterdiği yolda gideceğime, onların gösterdiği yoldan ayrılmayacağıma, elime, dilime, belime sahip olacağıma yemin ederim denir. Kızılbaşlar hakkında. Bazı farklı görüşler olsa da önemli 3 farklı görüş vardır. Birincisi, Hazreti Ali savaşta Hazreti Peygamber'e kendini siper ederek başından yaralanır. Başındaki bere kırmızıya boyanır. Bu nedenle Hazreti Ali savaşa giderken başına kırmızı bir başlık kullanırmış. İkincisi ise Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim yaptıkları savaşta Şah İsmail taraftarı olan savaşa katılanlar savaş esnasında biri birilerini kolay tanımaları maksadıyla başlarına kırmızı bere giydikleri için kırmızı başlı anlamına gelen Kızılbaş adı verilmiş. Üçüncüsü de Orta Asya Türk boylarında kız, kadının çok önemli bir yeri olduğu yapılan araştırmalarda anlaşılmaktadır. Kız evlenip çocuk doğurup çor çocuğa sahip olsa da bir şey değişmez, yine de kız olarak kabul görür. Yalnız eğer kız kadın evlenince çocuk doğurmuyorsa, erkek de çocuk doğurtamıyorsa iyi karşılanmaz, çocuğu olmayanlar meyvesi olmayan ağaca, kıyamete benzetilir. İskipler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlarda kadın at biner, zırh giyer, kılıç kullanır, ok atar, Hakan ile Hatun savaşa birlikte katılırlar. Hun İmparatorluğu ile Çin Devleti aralarında yapılan barış anlaşmasını Mete'nin Hatun imzalamıştır. Hun Devleti'ni ziyaret için gelen elçileri Atilla'nın Hatunu Arıkan tarafından kabul edildiği bilinmektedir. Eski çağlardan beri Türk kadınlarının toplumdaki yeri çok önemliydi. Türk kadını hayatın her alanında yerini almış, kara günde erkeğiyle birlikte omuz omuza savaşlara katılır, barış zamanında durmaz çalışır, üretime katılır. Kaan'ın aldığı karara hatunu katılmadığı zaman Kaan'ın aldığı karar geçersiz sayılır. Oğuz boylarında Sabar, Sibirlerin Kağanı Balıkhan ölünce yerine Boğruk Hatun geçip 100 bin kişilik Sabar ordusunu yöneterek Bizans İmparatoru 1. Jüntinian Su'yu dize getirmiştir. Göktürk Kağanı Bilge Kağan ölünce yerine geçen oğulları devleti iyi yönetemediği için Tanyukuk'un kızı olan annesi Pofu devlet işlerini yönetmeye başlamıştır. Dede Korkut hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek hikayesinde adı geçen Banu Çiçek, iyi ata binen, iyi kılınç kullanan, iyi savaşan kadınlardandır. Selcan Hatun, kocasına yapılan baskında kocasının atının yaralandığını görünce, Selcan Hatun atını düşman üzerine sürüp düşmanı kılınçtan geçirir. Manas destanında kahraman Manas'a zehir verilerek çukura atılır. Eşi Kanikay Hatun ile oğlu Uruz'u kurtarmak için savaşan Kazan Bey'in karısı Burla Hatun örnek kahraman kadınlardandır. Tüm Orta Asya Türklerinde inançları gereği kadının çok önemli bir yeri olduğu anlaşılmakta, kadın hakkı, ana hakkı, Tanrı hakkına eşit olduğu anlaşılmaktadır. Kızbaş veya Kızbaşkan hakkında ise Hakan ordusuyla savaşa gidince obayı Hakan'ın anası ya da hatunu yönetir. Türk boylarının düşmanları zaman zaman savaşta Türklerin gösterdikleri başarıları daha iyi anlamak için gönderilen elçiler kadınların kızların da savaştığını, yönetime katılıp söz sahibi olduklarını tespit ettikleri için kadınların kızları yönettiği anlamına gelen kızbaşkan veya kızbaş olarak söylenmeye başlar. Kızların kadınların da başkan olduğu anlamına gelmektedir. Zeki Teoman'ın verdiği örnekte de Anadolu'ya ayak basan Batık Göktürk Kağanları soyundan olan Gülnar Hatun, Altay Dağları bölgesinden kuraklık sebebiyle Gülnar, Kahta, Konur dolaylarından Anadolu'ya gelmişlerdir. Yahşi Bey doğan kızlarına Gülnar adını vermişler. Yurtları Horasan'ı son Emevi halifesi 2. Mervan'ın komutanı Seyyar yönetiyordu. O çok zalim biriydi. Türkleri ve kültürlerini kendileri için büyük bir tehlike olarak görüyordu. Seyyar, Türkçe konuşmayı, türkülerimizi, Türk kültürüne ait her şeyi yasaklamıştı. Emevilere karşı koymaya karar verirler. Gülnar Hatun'un babası Yahşi Bey ile Yırbağı'nın babası Osman Bey, Seyyar'ın askerleri tarafından öldürülür. Araplar bu savaşta 280 Türkmen Oymak Bey'ini öldürürler. Arap kültürüne karşı olan bazı insanlar biz kılıç zoruyla Müslüman olmuşuz diye konuşulduğunu duyarız. Yırbağ'ın babası ölünce onun yerine geçer, büyük bir komutan olur. Gülnar da nişanlısı Yırbağ'ın subaşısı olur. Bir davet esnasında Yırbağ'dan çekinen korkan düşmanları Yırbağ'ı hançerleyerek öldürür. O zaman henüz 23 yaşında genç bir kız kadın olan Gülnar Hatun, Yırbağının öcünü almak için Türkmen boylarını birleştirir, girdiği savaşlardan sonra ana tarafı bugünkü Mersin İçel Gülnar ilçesine konar. Baba tarafı Aksu Irmağı'nı geçerek Zeyne Kızılca köy ile Anamur ilçesine konarlar. Bir başka kolda Muğla dolaylarına kadar dayanır. Bugün Mersin Gülnar ilçesi adını ta Batı Göktürklerden yıllar süren savaşla göçler sonunda Gülnar adını bu kadın kahramanımızdan aldığı bilinmektedir. Fotoğraf 6. Elinde çöğür bağlamasıyla kadın. Oğuz boyu Türkleri Orta Asya'dan Anadolu topraklarına gelirken İran, Irak, Suriye topraklarına geldiklerinde Araplar ve İslamiyet'le tanışır, bir kısmı da etkilenir. Araplar bazı Türk boylarına kılıç zoruyla İslamiyet'i kabul ettirirler. Bu arada bir süre sonra Arap kültürü etkisi altında kalan aşiretler olmuştur. Araplar Türkmenlerin kız ve kadına verilen önemi gördükleri için hazmedemezler. Kızbaş veya kızbaşkan, kızların, kadınların da başkan olduğu anlamına gelen bu iki kelime, Araplar tarafından özellikle kadınları ötekileştirmek maksadıyla kızbaş kelimesi zaman içerisinde kızılbaş, Orta Asya'dan getirdikleri, kültürleri ve inançları gereği yatırlara yaktıkları mum içinde mum söndü yapıyorlar denilmeye başlanmış. Türklerin Araplar ile bu gerekçelerle araları tarih boyunca hiçbir zamanda iyileşmemiştir. Ramazan Kıvrak, Orta Asya Türklerde kadın başkanlardan, önemli olanlardan Umay Ana, Tomris Hakan ve Gülnar Hatun'un olduğunu belirtmiştir. Ömer Oflaz, Oğuzname araştırmacı yazar. G. Selcan, Sağlık Şahin, Geçmişten Günümüze Türkmenlerde, Oğuzlarda Kadına Bakış. Yardımcı Doktor İbrahim Şahin, İçel Gülnar'da eski Türklere ait yeni tespit edilmiş belgeler. Zeki Teoman, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında araştırma. 7. Osman Bayat. Osman Bayat'ın Bergama'da Alevi Gelini ve İnançları adlı eserinden alınmıştır. Sarı Kız efsanesinin çok farklı versiyonları vardır. Sarı Kız efsanesi birçok filme de konu olmuştur. Önemli bulduğum varyantlardan bazılarının özetleri şunlardır. Hazreti Ali, Kan Kalesi'ni ele geçirip kale kralının kızını tam esir alacağı sırada Fatma anamız aniden ortaya çıkıp Hazreti Ali'nin yakasına yapışmış ve bu dokunuşla kale kralının kızı ölmüş. Hazreti Ali bu ölümün nedenini kadın kıskançlığına bağlamış. Hazreti Ali, Hazreti Fatma'ya nereden geldiğini sorunca Hazreti Fatma, Hazreti Ali'den bir kız çocuk istediğini söylemiş. Hazreti Ali, Kabe'ye git orada bulacaksın demiş. Gerçekten de Hazreti Fatma Kabe'ye gidince orada bir kız çocuğu bulmuş. Hazreti Fatma bu kız çocuğunu göstermek için babası Hazreti Muhammed'e gitmiş. Ancak Hazreti Muhammed bunu görmek için üçüncü göz gerekir demiş. Benim ise iki gözüm var. Onlar da Hasan ve Hüseyin'dir. Onun için sen onu Hazreti Ali'ye götür demiş. Hazreti Fatma çocuğu ben istedim Ali geri alamaz deyince Hazreti Muhammed öyleyse sen de çocuğu Kabe'ye götür oraya bırak demiş. Bunun üzerine Hazreti Fatma Kabe'ye giderken Kabe'nin kapısında yan yatmakta olan Selman'ı görmüş. Selman Hazreti Fatma'ya Hazreti Ali'nin emriyle emanetini almaya geldiğini söylemiş. Hazreti Fatma'nın kucağındaki kız çocuğunu alarak ortadan kaybolmuş. Bu kız çocuğu Kaf Dağı'nda Selman'ın yanında büyümüş. Küçük kız büyüyünce Selman bu kıza aşık olmuş. Selman bir gün Tanrı'ya yalvarırken Hazreti Ali onu duymuş. Hazreti Ali Selman'a acıyarak onu gençleştirmiş. Hazreti Ali Selman ile genç kızı Kaf Dağı'ndan alıp Sarı Kız Tepesi'nde yaptırdığı sarayına götürmüş. Sarı Kız Tepesi'ndeki bu saraya geldiğinde Sarı Kız anasını babasını ayrıca kardeşlerini de çok özlediğini Selman'a söyler. Selman da bu durumu Hazreti Fatma'ya bildirir. Bunun üzerine Hazreti Fatma Sarı Kız'ın saraya gelişinin 21. gününde Sarı Kız'ı görmeye gider. Hazreti Fatma Sarı Kız'ı gördüğünde Sarı Kız ölmüş. Selman da tekrar ihtiyarlamıştır. Bir başka Sarı Kız versiyonu da bir zamanlar Edremit'te dünyalar güzeli bir Sarı Kız yaşarmış. Gören herkes ona aşık olup evlenmek istermiş. Ancak o ilahi aşkla yanan bir evliya derecesinde olduğu için evlenmeyi reddedip kabul etmezmiş. Sonunda Sarı Kız'ın namusuna iftiralar etmişler. Bunu duyan babası sorup soruşturmadan Sarı Kız'ı cezalandırmaya karar vermiş ve onu kazlarını güttüğü dağda ölüme terk etmiş. Her nasılsa Sarı Kız ölmemiş. Köylüler Sarı Kız'ın ölmediğini öğrenmişler. Babası dağa çıkıp kızının kerametlerine tanık olmuş. Sarı Kız, kar ve fırtına içindeki dağı bir ışıkla bahar havası haline çevirip babasının abdest alabilmesi için denizden su almış. Sarı Kız'ın kerametlerini gören baba Sarı Kız'ı köye götürmek istemiş. Ama Sarı Kız, ben Edremit'e kazları yağlı, kızları sevdalı olsun diye beddua ettim deyip Sarı Kız dağdan inmemiş. Sarı Kız'ın ve babasının Kaz Dağı'ndaki mezarı her yıl düzenlenen etkinlikler kapsamında ziyaret edilmektedir. Bir başka Sarı Kız efsanesi şöyledir. O yıllarda köy olan Akçayla Altınoluk arasında bulunan kaplıcası ile ünlü şimdiki adının Güre beldesinde güzeller güzeli bir sarı kız babasıyla birlikte yaşarmış. Sarı kızın babası hacca gidince sarı kızı elde edemeyen köylüler iftirada bulunurlar. Sarı kızın babası hacdan dönünce etraftaki duyduğu dedikodulardan ötürü rahatsız olur. Babası sarı kızı cezalandırmak için kazları ile birlikte dağa götürür ve orada bırakıp geri döner. Sonunda gerçeği öğrenen sarı kızın babası dağa kızının yanına gelir. Sarı kız babasının abdest alması için hem denizden tuzlu su hem de parmağıyla yerden tatlı su bulunca babası kızının erdiğini anlar. Babası sarı kızı köye götürmek istese de sarı kız köye dönmeye razı olmayarak beddua eder. Babasına ben o köyde iftiraya uğradım. Oranın erkekleri gür, kadınları dul olsun demiş. Sarı kızın iftiraya uğradığı yere Güre köyü kurulur. Sarı kızın babası çaresiz köye dönerken kayalıklardan düşüp ölmüş. Sarı kız kazlarıyla birlikte Kaz Dağı'nda yaşamaya devam ederken bir zaman sonra köylüler sarı kıza susuz kaldıkları için yalvarır, bize su bul derler. Sarı kız köylülere acır, Akçay diyerek çayı akıtır. Köylüleri susuzluktan kurtarır. O günden sonra oranın adı da Akçay olmuş. 8. Mitolojide İda Dağı. Yunan mitolojisinde adı birçok efsanede geçen dağın binlerce yıl önceden gelen adı İda'dır. Bugünkü adı Kaz Dağları'dır. Kaz Dağları'nın doğal zenginliği ve kültürel zenginliği günümüzde de hala önemini korumaktadır. Kaz Dağları, Ege bölgesi tahtacıları içinde çok önemli bir yeri vardır. Anadolu tahtacılarının tamamı tarafından bilinmektedir. Binlerce yıl önceden, günümüzde de hala aynı önemini korumaktadır. Yunan mitolojisine göre, Kral Priamos, oğlu Paris'i cezalandırıp İda Dağı'nda ölüme terk etmiş. Paris'i bir ana ayı bulup emzirmiş ve zamanla büyüyüp güçlü, kuvvetli bir delikanlı olmuş. Tanrıça Hera, Athena ve Afrodit arasında kıskançlıkla hangimiz daha güzeliz diye çok büyük bir tartışma yaşanır. Tanrı Zeus'tan bir seçim yapmasını isterler. Zeus düşünür, zor duruma düşüp bu üç kıskanç kadının arasında kalmamak için kimin en güzel olduğu seçimini yapmak için Paris'i görevlendirir. Böylece Zeus kendisi arada kalmaktan kurtulur. Görevi kabul eden Paris, her biri birbirinden güzel, kıskanç ve iddialı üç kadının arasında şaşkına döner. Seçimi nasıl yapacağını, nasıl karar vereceğini kara kara düşünürken dünyanın ilk rüşvet olayı burada devreye girer. Hera Paris'e Asya Avrupa Krallığını vaat eder. Hera'nın bu önerisinin haberini alan Athena ise Paris'e dünyanın en güçlü, büyük savaşçısı ve en yiğidi olmasını ve insanüstü akıl vaat eder. Afrodit, yapılan bu pazarlıkları görevlendirdiği ajanları sayesinde yakından takip eder. Afrodit ise Paris'te dünyanın en güzel kadınının aşkını teklif eder. Paris hemen acele karar vermez. Bir süre düşündükten sonra Hera'nın önerdiği krallığı ve Athena'nın önerdiği kahramanlığı bir kenara itip Afrodit'in aşkını tercih eder. Böylece dünyanın ilk güzellik kraliçesi de Afrodit seçilmiş olur. Mitolojide Zeus bu dağda doğmuş, ünlü Truva Savaşı'nı buradan, İda Dağı'ndan, Kaz Dağı'ndan izleyip yönetmiş. 9. Ömer Oflas. Fotoğraf 7. Araştırmacı yazar Ömer Oflas. Araştırmacı yazar olup İslamiyet öncesi köklere giden yol ve Oğuz boyları, Oğuzname hakkında kitapları vardır. Şu anda Köyceğiz'de yaşamını sürdürmekte olup iyi bir doğa aşığıdır. Hayatta gördüğümüz hemen her şey, gerçekte bizim onları gördüğümüz gibi değildir. Öyle görebildiğimiz veya öyle görmek istediğimiz için öyledirler. İnsanlar kendi alışkanlıklarıyla yaşarlar. Alışkanlıkları onların doğruları olur. Zamanın oyunları alışkanlıkları değiştirir ve doğruları da değişir. Bu durumda geçmişin gerçekleri bir hayat, bir düş veya bir yalan durumuna düşer. Tahtacının anlamı Ömer Oflas'ın tezidir. Yurdumuzda Kaz Dağları'ndan tüm Ege boyunca ve Akdeniz'de tüm Toros Dağları'na yayılmış olarak yaşayan Oğuz Türklerinin 3 ok bölümüne bağlı Tahtacı diye adlandırılan topluluklar yaşamaktadır. Alevi inancına bağlı olan, inanç değişimine uğrayanlar Tahtacı adını benimsememektedirler ve uzak geçmişleri hakkında fazla bilgileri olmayan bu topluluklar, soy ataları tahta veya orman işleriyle uğraştığı için kendilerine Tahtacı dendiğini söylemektedirler. Tahtacı sözcüğüne dümdüz bakıldığında da zihnimizde hemen bu anlam canlanmaktadır. Bu sözcük acaba geçmişte başka bir anlam taşımakta mıydı? Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış ve birçokları başka işler yapan bir topluluğun asırlar boyu böyle sıradan bir ismi kabullenip yaşatması pek mantıklı gözükmüyor. Tahtacı sözcüğünün kökü tahttır. Bu sözcüğe a ilavesiyle tahta sözcüğü oluşmuştur. Burada ayrıntısına girmeden anımsatalım ki taht ve tahta sözcükleri birbirleriyle anlam ve kullanım bağlantıları olan sözcüklerdir. Taht sözcüğüne acı ilavesiyle tahtacı sözcüğü oluşmaktadır. Aç sözcüğüne geçmiş tarihimizde rastlıyoruz. Profesör Doktor Faruk Sümer, Safevi Devleti'nin kuruluşundan ve Yavuz ile yapılan Çaldıran Savaşı'ndaki Türk boylarını sayarken üst aclulardan da söz eder ve üst aclular sayıca diğerlerinden daha az olmalarına rağmen daha etkindiler der. Bu anlatım onların hiyerarşik düzende daha üst konumda olduklarını ve bu nedenle kuruluşta ve savaş düzeninde sözlerinin daha çok geçtiği anlamını taşımaktadır. Biz Oğuzname adlı çalışmamızda Yesevi'nin koca sıfatı ve Bektaş Veli'nin hacı sıfatı üzerinde çalışırken aç sözcüğünün ocak anlamına geldiğini fark ettik. Şöyle ki, Yesevi, Oğuzların yaş evinin, yaş ocağının yürütücüsüdür. Oğuzlarda yönetim ocaklar düzeniyle yürütülmekteydi. Koca Yesevi'nin koca sıfatını aksi yönden okuduğumuzda sözcüğün aç ve oktan oluştuğu görülür. Aç sözcüğünü ocak anlamına aldığımızda koca ocağın oku yani yönlendiricisi, yürütücüsü anlamını taşır. Bugün aile yaşamındaki koca da aynı işlevi görmektedir. Ailenin oku, yönlendiricisi, yürütücüsüdür. Bektaş Veli bir Oğuz velisidir. Bacıyan Rum ocağının, Bektaş Veli ocağının Anadolu'daki kurucusudur, yürütücüsüdür. Hiç hacca gitmemiştir. Aç sözcüğünü yukarıdaki anlattığımız gibi ocak anlamıyla kullandığımızda Bektaş Veli Ocağı aynı zamanda Acı Bektaş Veli olarak adlandırılır. Osmanlılar da Bektaş Veli'yi Müslümanlaştırıp kendi amaçlarına kullanmaya karar verdiklerinde Acı Bektaş'ın başına bir H harfi ekleyerek onu hacı yapmışlar ve yanına bir de uydurma hikaye koymuşlardır. Böylece Acı Bektaş, Hacı Bektaş olmuştur. Konumuz olan tahtacılara dönersek, onların Safevi Devleti'nin kuruluşunda ve Çaldıran Savaşı'nda etkin olarak yer almaları, onların hiyerarşik düzende yani ocaklar düzeninde üst konumda olduklarını gösterir. Hiyerarşik düzende üst konumda olmak, taht ocağına yakın olmak anlamını taşır. Ocak sözcüğünü ac olarak aldığımızda da taht ocağı tahtacı olarak okunur. Gene tarihimizde buna benzer olarak ağaç eri diye adlandırılan bir topluluk vardır. Bu sözcüğü bir okuyuşla ağaç eri yani ağaç ile uğraşanlar olarak değerlendirebiliriz. Ama sözcüğün bir başka bölünümü ve okuyuşu ile sözcük ağaç eri olur ki bu kez de anlamı çerinin yani askerin ağası veya beyi anlamını taşır. Örneğin Yeniçeri ağası bu bağlamda adlandırılmıştır. Gene Oğuz yönetimindeki hiyerarşik düzende üst konumda olan ağaç eriler zaman içerisinde kendi bağlı oldukları yönetim düzenleri bozulunca eski anlamda kaybolup ağaç eri olmuşlardır. Aynı biçimde taht ocağından gelenlerinde yönetim düzenleri bozulup aşağılanınca tahtacı yani tahta işiyle uğraşanlar konumuna gelmişlerdir. Saygılarımla Ömer Oflaz. Fotoğraf 8. Ağaç biçen tahtacı kadınlar. 10. Levent Özen. Tahtacı denen Türkmen topluluk. Bu araştırma 27.10.2009 yılında Levent Özen tarafından yapılmıştır. Padişah Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra ormancılık faaliyetleri nedeniyle dağlık ve ormanlık yerlere, Toros Dağları ve Ege Dağları'na yerleştirilen Türkmenlerdir. Bu yüzden tahtacı Türkmen diyerek anılırlar. Ataları Oğuz boylarından Ağaçerileridir. Timur Türkistan ve Horasan'ı egemenliği altına alınca yurtlarını terk etmek zorunda kalan Ağaçerilerinin bir bölümü İran'a, çoğunluğu da Anadolu'ya yerleşir. Moğolların Anadolu'yu işgal etmesi üzerine Ağaçerileri bu kez Suriye ve Irak'a göç ederler. Bu Ağaçerilerinin bazıları Timur ölünce 1405 yılında yeniden Anadolu'ya döndüler. Bundan sonra da Ağaçerilerinin tahtacı olarak anılmaya başladığı kabul edilir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında kullanılan gemilerin yapımı için Balıkesir'in Kaz Dağları köylerinden tahtacılar getirttiği bilinir. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran'da Safevi ordusunu yenince Alevi kıyımına başladı. Anadolu'daki tahtacılar da ulaşılması zor yerlere kaçtılar. O zamandan Cumhuriyet'in ilanına kadar dağların en yüksek, en uç bölgelerinde yaşamlarını sürdürdüler. Edremit Kaz Dağı'nda tahtacı Türkmenlerinden birçok oymak vardır. Bunların çoğu Ağaçeri Türkmenleridir. Bu topluluk Oğuzların üç ok kolunun Günhan oğulları boyundan Çepni Türkmenleridir. Kökleri Horasan olup Bağdat, Musul, Mardin, Maraş üzerinden Adana çevresine gelmişlerdir. Yine bir anlatıya göre Hazreti Muhammed'in torunlarından İmam Rıza, Horasan Meşhet yakınlarında Türkmen obalarında saklanmış. Burada bir Türkmen kızıyla evlenmiş. Türkmen kızından üçü kız, ikisi erkek, beş çocuğu olmuştur. Bu çocuklardan Ekber Şah'ın eşi Nevbahar'dan Buruk Çavuş ve Dur Hasan dede doğmuştur. Tahtacılar Buruk Çavuş sülalesinden olup buradan batıya doğru yayılmışlardır. Şekil 1. Göç yolları. Bir başka anlatıya göre Anadolu'yu yurt tutmak için uzun bir zaman içinde güneye ve Anadolu'ya yığınlar halinde gelen tahtacı Türkmenler önce Adıyaman, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya çevresinde göçebe topluluklar oluşturmuşlar. Bu bölgeleri yurt tutmuşlar. 1240 yılında Baba İshak çevresinde toplanıp Selçuklulara karşı savaşmışlar. 1257 yılına kadar bu çevrede etkin olmuşlar. 1257 yılında Keykavus'un veziri Ali Bahadır, Ağaçeri reisi Cuti Bey'i esir alınca etkinlikleri kırılıp azalır. Kaz Dağı Türkmen tahtacıları hakkında da çok söylenti vardır. Karesi Beyliği zamanında Ece Halil kumandasında Dobruca'dan Gelibolu Çardak yoluyla gelip Kaz Dağı Türkmenleri arasına yerleşen Saltuklu Türkmenleri olduğu da ileri sürülmektedir. Edremit Kaz Dağı tahtacı Türkmenleri, duaları, gülbankları ve tercümanları, adakları, hayırları ile dünyevi gereksinimlerini dile getiriyorlar. Murat için kurban vaat ediyorlar. Mezarlıkta kurban kesiyorlar, dilek için ağaç dallarına, türbe kapılarına çaput bağlıyorlar. Yeni doğan çocukları için kurban kesmek, ölülerinin canı için aş pişirmek gelenekleri Türklerin şamanlık döneminin izlerini taşımaktadır. Diğer yandan da eski Türkler gibi dişi hayvan kurban etmemeleri, ölenlerin ardından 40 gün süren yas tutma cenaze törenleri şamanlık dönemlerinin izlerini taşımaktadır. Kaz Dağı Türkmen tahtacılarında keçeden yapılan çadıra top ev, alacık denilmektedir. Tepe saçına tamrıt, günümüzde tepelik saç veya peruk denir. Ağabeye ede, yengeye gelinbi, halaya bibi, anneanneye eci, babaanneye ebe, yakın arkadaşına eyi, erkekler çok yakın arkadaşlarına akış, kızlar yakın arkadaşlarına nöker, nöküş, çocukları Mart güneşinden korumak için pul, mavi boncuk veya kırmızı, yeşil, sarı, mavi iplerle yapılan salkıma, yazgara, köşeye, dönüş, iki omuz arasına çeyin, cam bardağı pıtır, çamın öz suyunun bulunduğu iç bölüme Gamlak adı verilir. 11. Mehmet Duru. Eylül 2007 tarihli Hacı Emirli Ocağı ile alakalı Mehmet Duru tarafından yapılan araştırmadan çok kısa bir bölüm aktarıyorum. Mehmet Duru. Çocukluğumda rahmetli babama, dayım Halil Ağa'ya ve Bayram Dönmez'e soruyordum. Bulgurca köyüne nereden gelmişiz diye. Karacadağ'dan yanıtını alıyordum. Karacadağ'a nereden gelmişiz diye sorduğumda maalesef bilen yoktu. Yalnız bir şey diyorlardı ki, kalktık Horasan'dan söküğün eyledik. Harran Ovası'nda binlerce kişi, ceylanlara karışıp samah döndük ulu şahinler gibi. Şölenler tuttuk, kutsal cemler büyüttük. Düşürdüler bizi tozlu yollara, aşırdılar bizi karlı dağlardan. Düşürdüler bizi halden hallere ve karşımıza çıktı Karacadağ. Anadolu'nun taşıyla toprağıyla, akan suyu, esen yeliyle, binlerce yıldan bu yana işlenmiş, gelmiş, yeşermiş, boyatmış kervansarayları, sarayları, tapınakları, ulu şahinleri. Türküleri, gelenekleri, görgüsü, bilgisiyle bir olduk kaynaştık. Etle kemik gibi, yağmurla toprak gibi. Birdenbire değil, binlerce yıllardan bu yana azala azala, ufala küçüle, her toprakta bir parçamızı bırakarak tükendik ve binlerce kişi, binlerce ceylanla birlikte semah tuttuk. 3 gün 3 gece, 40 gün 40 gece. Karacadağ'da oturan köylü Cumhuriyet'in kurulmasıyla 1923 yılında İzmir'i eski yolundan Aydın istikametine giderken yaklaşık 60 kilometre sonra Cuma Ovası'na gelinince Bulgurca köyüne de gelmiş olursunuz. Atalarımız 1923 yılında Bulgurca'da Bulgurca çiftliği Harman yerine kıl çadırlarını kurup Yörük köyü Sancaklı'ya komşu olmuşlar. Bulgurca çiftliği Flemenk tebaasından Charles Alfred ile Oscar Arlenip adlarına tapuda kayıtlıyken T. Sani Kasım 1928 tarih ve 17 Sıranoğ ile Haliloğlu Molla Halil, Hasanoğlu İbrahim ve Çeneli Halil'e biner dönümden 3000 dönümünün satışı yapılmış. Kalan 3000 dönümü de Sancaklı Yörüklerine satılmıştır. Kaynak: Aydın Menderes, Asli Hukuk Mahkemesi, Esas 1977 Taksim 860, Kararno 2004-347. Bulgurca çiftliği eski bir Rum köyüdür. 1923 yılında mübadele anlaşması sonucu buradaki Rumlar Yunanistan'a göç etmişler. Hatta Molla Halil'in birkaç kez Rumları ziyaret için Yunanistan'a, Atina'ya gittiği söylenmektedir. Rumlar Yunanistan'a gitmezden önce de köyün adı aynen Bulgurca'ydı. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 26 Mart 2006 tarihli pazar yazısında yakinen tanıdığı Yunanlı müzisyen Haris Alexiou ile İstanbul'da karşılaştıklarını, bir yıl önce de Atina'da bir müzikolün kulisinde görüştüklerinde Haris Alexiou hala kendisini bir İzmirli gibi gördüğü, annesinin Bulgurcu'da doğduğu evin şu an baraj suları altında kaldığını söylemiş. Haris Alexiou kendisini hala karantinalı, Alsancak'ın, Bulgurca'nın kızı olarak görmekte olduğunu. Ertuğrul Özkök, Haris Alexiou'nun bu anlamlı sözlerini gazetedeki köşesine taşımıştır. Bulgurca köyü halkı, Oğuz Türklerinin Türkmen aşiretlerinden, Şehepli Oymağı'ndan olup Hacı Emirli Ocağı'na bağlıdırlar. Pirleri İbrahim-i Sani'dir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin de babası İbrahim-i Sani'dir. Kuzeyde Çanakkale'den başlayarak Ege kıyılarını tarayarak Akdeniz'den Adana'ya kadar bütün kıyı şeridinde bu Türkmen tahtacılar kendilerine yurt edinmişlerdir. İki önemli ocakları vardır. 1. Bulgurca'daki Hacı Emirli Ocağı. 2. Narlıdere'deki Yan Yatır, Yanın Yatır Ocağı. Hacı Emirlilerin Piri İbrahim-i Sani'nin kabri Gaziantep İslahiye ilçesi Çerçili köyünde, Narlıdere'deki Yan Yatırların pirleri Dur Hasan Dede'nin kabri Adana Ceyhan ilçesi Dur Hasan köyündedir. Ben Hacı Emir Ocağı'na bağlıyım. Mehmet Duru, Profesör Yusuf Ziya Yörükhan Bey, tahtacı ileri gelenleriyle yaptığı mülakatta katılanların açıklamalarına dayanarak ilginç bir yorumda bulunur. Tahtacıların Osmanlı karşıtı isyanlara katılmadıklarını, Yavuz Sultan Selim devrinde Anadolu Aleviliğinin uğradığı katliam ve kıyım bilinmektedir ancak biz öyle bir katliama uğramadık diye belirtir. Çünkü katliama uğrayanların mezarları bulunmaz. Oysa tahtacıların mezarları her tarafta mevcuttur diye belirtmiştir. Profesör Yusuf Ziya Yörükan'ın verdiği bir başka örnekte ise Yavuz Sultan Selim'in yaptığı Alevi kıyımında tahtacılardan çok az bir grubun bu katliamlardan nasibini aldıkları, orman içlerine dağılıp yaşamlarını buralarda sürdürdükleri, bir kısmının da Rumeli'ye gittikleri, bazılarının tekrar Anadolu'ya döndüğü bilinmektedir. Anadolu'ya dönerlerken Üsküdar'a konanlara Üsküdarlı veya sivri külahlı cingözde demişlerdir. Bu da aşiretlerin zaman zaman ad değiştirdiğini gösterir. Mehmet Duru herhangi bir kaynak göstermeden devam eder. 1241-1825 senesinde Han Mahmud İbni Abdülhamit Tuğrası bulunan bir beratta Maraş kazasına tabi güvercinlik nahiyesinde Vaki Şeyh İbrahim Zaviyesi'nin vazife-i muayenesi gösterilmektedir. 1330-1911 senesinde İslahiye Naibi Ali Rıza imzası ile İslahiye kazasına tabi Çerçili kariyesinde defni hak olan İbrahim Baba zaviyesinin tevcihine dair ilam suretinde de kariye ve kaza isimlerinin değiştiği görülmektedir. Bunun için yazılmış bir istida sureti, dilekçe, başvuru bizlere bazı meçhul noktaları açıklama mahiyetindedir. 17 Temmuz 1328-1910 tarihinde yazılan istidada, dilekçe, başvuruda şunlar yazılıdır. İslahiye Kaymakamlığı Canibi ailesine İzzetlu Efendim Hazretleri. İkinci ayrımın sonu.